Yeni bir yayından herkese selamlar. Hukukun üstünlüğü endeksi açıklandı. Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter'ından paylaşınca dikkatimi çekti. Orada gördüm. 128 ülke arasında Türkiye hukukun üstünlüğü sıralamasında 124. sırada. Yani sondan dördüncüyüz. Bakın 128 ülke arasında. Abartılı bir yaklaşım mı, abartılı bir sonuç mu? Bana kalırsa değil. Çünkü Türkiye'de yargı tamamıyla yürütmenin kontrolü ve baskısı altında çalışıyor. Özellikle son yapılan referandumdan sonraki anayasa değişikliği yargıyı tamamen yürütmenin kontrolüne bıraktı. Eskiden sorun yok muydu? Elbette vardı. Geçmiş dönemlerdeki hükümetler yargı üzerinde etkili olamıyor muydu? Elbette olabiliyordu. Veya vesayet sistemi içinde yargı mensupları ordudaki bir takım güçlerden etkilenerek kararlar vermiyorlar mıydı? Elbette veriyorlardı ama belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar yargı tek bir kişinin kontrolüne girdi. Daha doğrusu buna yürütme demek de doğru değil. Çünkü Türkiye'de yürütme dediğimiz yapı sadece en çok oyu alan siyasi partinin kurduğu bir güç değil. Tamamen o siyasi partinin dışında bağımsız hareket eden tek bir kişi ve onun etrafındaki bir takım aile üyeleriyle onların yakını olan iş insanlarından oluşan bir güçten, yapıdan bahsediyoruz. Yani yürütme derken AK Parti aklınıza gelmesin. Yürütme derken Sayın Cumhurbaşkanı, onun aile üyeleri ve onlarla birlikte hareket eden bir takım gruplar. Bunlar Türkiye'yi yönetiyorlar. Bunlar her konuda söz sahibi oldular. Hiçbir alanı boş bırakmayacak şekilde her alanı kendi yetkileriyle doldurdular. Ve Türkiye'nin neredeyse tamamını kontrol eder hale geldiler. Yürütme derken bunu kastediyorum. Yargı da onlardan biri. Yani bu grubun kontrol ettiği güçlerden, demokratik kurumlardan biri. Bakın, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavında barajı düşürmüşlerdi, 50'ye düşürmüşlerdi. Niye? Çünkü birilerini oralara kolaylıkla alabilmek için. Baraj 50'ye düşürülünce 1000'den fazla AK Parti'nin eski teşkilat üyesi, avukat olan 1000'den fazla, bakın listeler yayınlanmıştı, Barış arkadaş yayınlamıştı bunu, hakim ve savcı yapıldı. Yani yargı da artık AK Partilileşti. Bakın bugün AK Parti'den referansı olmayan en küçük bir memurluğa bile başlayamıyor. O kadar çok mesaj alıyorum ki KPSS'de işte 90 almış ama sözlü sınavda, mülakatta 55 ile elenmiş çok sayıda insan var. KPSS'de çok iyi dereceler elde etmiş, çok iyi başarılar elde etmiş ama hiçbir yere atanamayan o kadar çok insan tanıdım ki bu süreçte. Atanamamalarının sebebi AK Parti'den referans bulamamaları. Şunu da söyleyeyim, hakimliğe, savcılığa geçişlerde de artık AK Parti'nin referansı var. Yani AK Parti'den referans olmadan yargıç olamıyorsunuz. Böyle bir düzende, evet, normaldir Türkiye'nin 128 ülke arasında hukukun üstünlüğü sıralamasında 124. olması. Yani abartı bulmuyorum. Hani birileri diyor ya, Batı dünyası Türkiye'yi karalamak için bu tür rakamlar açıklıyor. Hayır, hiç de abartmıyorlar. Gayet normal, ilk okuduğumda hiç şaşırmadığım bir tablo. Şimdi gelelim Türkiye'den daha iyi olan ülkelere, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü konusunda. Türkiye'den daha iyi olan ülkelere bakalım şimdi. Bakın 128 ülke arasında 124.'üz. Bizden daha iyi ülkeler. Hemen üstümüzde Çin var arkadaşlar. Diktatörlükle yönetilen Çin, Türkiye ile birlikte hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konusunda. Çin 123. sırada, Türkiye 124. sırada. Yani bu konuda etrafımızdaki ülkelere bakıyoruz. Hangi ülkelerle Türkiye daha yan yana duruyor bu konuda? Çin'in üstünde Zimbabwe var. Yani Zimbabwe yargısı Türkiye'den çok daha iyi durumda. Özbekistan, bakın Özbekistan Türkiye'den yargı bağımsızlığı konusunda daha iyi durumda. Bu kriterler öyle boş beleş kriterler değil. Birçok şeye dikkat edilerek alınan kriterler. Togo, Bolivya, İran, Kamerun, Etiyopya, Sırbistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Macaristan, Gine, Bangladeş, Nijer, Uganda, Angola, Kazakistan, Mozambik, Afganistan, Myanmar, Arnavutluk, Zambiya, Madagaskar, Moldova, Ukrayna, Makedonya, Dominik Cumhuriyeti, Mali, Ekvador gibi ülkeler Türkiye'de yargı bağımsızlığı konusunda bizden daha iyi olan ülkeler. Ha, ilk sıralara bir bakalım. İlk sıralarda kimler var? Danimarka arkadaşlar birinci sırada. Yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün tam olarak işlediği ülkeler bakın. Danimarka. Yani bizim örnek almamız gereken ya bunu nasıl yaptılar? Demek ki yapılıyor. Demek ki mahkemeler hiçbir gücün etkisi altında kalmadan çalışabiliyor. Bunu yapan ülkeler varsa gider bakarsın nasıl yaptılar sen de yaparsın. Ama bizim niyetimiz o değil. Anayasamızda yazıyor. Bakın biz kendi anayasamızı ihlal ediyoruz. Anayasada ne yazıyor? Yargı bağımsızlığını düzenleyen maddede. Yargı hiçbir gücün, hiçbir kişinin etkisi altında kalmadan karar verir. Yargı bağımsızdır. Yargıya kimse etki edemez. Anayasayla korunmuş bir ilkeden bahsediyoruz. Danimarka yapmış. İkinci sıraya bakalım. Norveç var. Üçüncü sıra Finlandiya. Dördüncü sıra İsviçre. Beşinci sıra Hollanda. Altıncı sıra Almanya. Yedinci sıra Yeni Zelanda. Ardından devam ediyor. Avusturya, Kanada, Estonya, Belçika, Avustralya, İngiltere, Portekiz, Kosta Rika, Uruguay, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Şili, Amerika, İtalya, Japonya, Endonezya, Yunanistan, Gana, Singapur diye devam ediyor. Bunlar dünyada yargı bağımsızlığının en iyi işlediği ülkeler. Şimdi burayla neyi kıyaslayalım biliyor musunuz? Ülkelerin refah ve zenginlik seviyelerini. Bakın yargının bağımsız olduğu bu ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Gelir dağılımının en eşit uygulandığı ülkeler. Bizse gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Yani bir tarafta çok para kazanan zenginler, diğer tarafta hani bunu orta gelir tuzağı diyoruz ya, bir tarafta beş parasız dolaşan milyonlar, iş bulmakta güçlük çeken, işsiz kalan, borçlarını dahi ödeyemeyecek durumda olan milyonlar. Bu gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren bir tablo. Şimdi bu saydığım ülkeler bakın yargı bağımsızlığında ve hukukun üstünlüğünde en iyi olan ülkeler, bu ilkeyi en iyi hayata geçiren ülkeler, en zengin ülkeler. Buralarda yaşayan insanlar dünyanın refah seviyesi en iyi olan insanları. Danimarka, Norveç, Finlanda, İsviçre, Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya gibi. Ki İtalya'da sorunlar var ama daha farklı sorunlar. Ama 3 aşağı 5 yukarı mesela Kanada, Avusturya, işte İngiltere, Yunanistan, Slovenya bunlar aynı zamanda dünyanın en zengin ülkeleri. Bakın herkesin bu konuyla ilgili konuşan herkesin... 3 aşağı 5 yukarı söylediği bir şey var. Ekonomistlerin, iktisattan az buçuk anlayanların bir ülkede demokrasi zayıfsa ve başka sebepler yoksa, yatırım yapmak için başka özel nedenler, sebepler yoksa o ülkeye yatırım gelmez. Çünkü para güven ister. Siz güvenmediğiniz bir ülkeye yatırım yapar mısınız? Cebinizde diyelim ki 10 milyon dolar para var. Bu 10 milyon dolar paranızı size bir ay içinde 20 milyon dolar kazandıracak ama güvenli olmayan bir ülkeye mi yatırırsınız? Yoksa bir ay içinde size 1 milyon dolar kazandıracak belki ama paranızın da canınızın da iş yerinizin de güvenli olduğu bir ülkeye mi yatırırsınız? Kimileri der ki ben bir ayda 20 kazanırım ama işte güvenli olmayan bir ülkeye yatırırım. Fakat bu böyle düz mantıkla işleyen bir süreç değil. Yatırım yapmak için güven ortamına ihtiyaç var. Örneğin gidip Eşşebap terör örgütünün hakim olduğu bir ülkede terör eylemleri yaptığı bir ülkede yatırım yapar mısınız? Çok karlı olsa bile yapmazsınız. Hani özel bir şey buldunuz diyelim oradan. Orada üretim yaptığınızda muazzam paralar kazanacaksınız. Yine yatırım yapmazsınız. Tepenize terör örgütü mü çökecek? Bir gece sonra darbe olacak, çalışanlarınız mı tutuklanacak bilmiyorsunuz. Ha, Türkiye bu anlamda demek ki yatırımcının güven duymadığı bir ülke ki yatırımlar Türkiye'ye gelmiyor. Bakın dünyanın en iyi ülkeleri, yargı bağımsızlığı konusunda en iyi ülkeleri, en zengin ülkeler. Çünkü yatırım gidiyor oraya. Benim vallahi param olsa ve gerçekten girişimci olsam, yatırım yapmayı düşünsem, şu sıralamalardaki en üst sırada olan ülkelere bakarım. Danimarka'ya, Hollanda'ya, İsviçre'ye bakarım arkadaş. Yatırımı oraya yaparım. Eğer Türkiye'de bir yatırım yapmayacaksam yani bir iş insanı mantığıyla bakıyorum. Şimdi kızmayın bana. Şimdi bakın Türkiye bu noktadayken hala Adalet Bakanlığı'nın işte Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın yargı reformu olduğu, yargının problemleri var ama çözülmeyecek problemler değil demesi beni açıkçası çıldırtıyor. Bakın böyle bir tablonun olduğu ülkede biz yargıyı konuşmuyoruz ve özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşananları hepimiz iyi biliyoruz. Mahkemeler partileşti. Daha ne olsun? Mahkemeler partileşti. Hakim savcı olmak için AK Partili olmak gerekiyor. Böyle bir ortamda Türkiye 128 ülke arasında yargı bağımsızlığında 124. iken hala ve milyonlarca insan mağdur edilmişken bu yargı tarafından hala bizim yargıyı konuşmuyor olmamız bana garip geliyor. Ben bu rakama şaşırmıyorum. Bu rakamın ciddiyetinin anlaşılmamasına şaşırıyorum. Bu çok ciddi bir rakam. Bakın Türkiye'yi ayağa kaldırmamız lazım. Bir önceki videoda, yayında şunu anlattım. İktidarların korkabileceği bir muhalefet, sivil toplum yapısı, ülkenin aydınları böyle bir şeyin olması lazım. Eğer bir iktidar birinden korkmuyorsa adım atarken, çekinmiyorsa, aklına bile getirmiyorsa o ülkede ne güçlü muhalefet vardır, ne sivil toplum vardır, ne de insan hak ve ihlallerini konu eden medyası vardır, gazetecisi vardır. İktidar korkmuyor. Kimden korkuyor biliyor musunuz? Bakın açık söyleyeyim size. Benim gibi bağımsız gazetecilerden korkuyorlar. İktidar da korkuyor, muhalefet de korkuyor. Muhalefet niye korkuyor? Bakın biraz önce bir tweet attım. Örnek vereyim, hadi öyle kapatalım bu yayını. TV5'ten ayrılan bir programcı ya da çalışan yazmış. Nurettin Yıldız. Arkadaşımı hatırlamadım ama muhtemelen tanışmışımdır. Nurettin Yıldız bir tweet atmış. Bakın benden niye korktuklarını söyleyeceğim size. Kendimi övmek için söylemiyorum bunları ya. Bu yanlış anlaşılmasın. Şimdi Nurettin Yıldız diyor ki tweetinde. TV5 serüveninin sonuna geldik. İşten çıkışımızı yaptık. Umarım bir gün TV5'in de başına söz verip sözünü tutan ve işçilerin hakkını yemeyen yöneticiler gelir. Umarım bir gün TV5 de hayal ettiğimiz gibi herkesin izlediği bir televizyon kanalı olur. Ben de üzerine şunu yazdım. TV5'ten gönderildiğimden beri orada birlikte çalıştığım arkadaşlarım arayıp aylardır maaş alamadıklarını söylüyorlardı. Aylardır bakın. En son geçen 2-3 hafta önce bir arkadaşım aradı. Çağlar 4 ay oldu maaşımızı alamadık, açız, yemek bulmakta zorlanıyoruz dedi. Yani bir şeyler yapabilir misin diye söyledi bana. Ben de şunu dedim. Saadet Partisi'nin kanalı TV5. Kendi içinde adil düzeni kuramayan bir parti Türkiye'de ben adil düzeni kuracağım diye ortalarda geziyor. Arkadaşlar bunu eleştiriyorum. Bu kötü bir şey değil. Eleştirmek. Partileri eleştirmek, insanları eleştirmek, icraatları eleştirmek bunlar eğer yapıcıysa insanı kendine getirir. Yaptığı hataların görülmesi, duyulması ve yayılması o hataların bir kez daha yapılmasının önüne geçer. Şimdi benim gibi birinden rahatsız oluyorlar. Olurlar da. Ama iktidar ne bu muhalefetten, bu haldeki muhalefetten, ne sivil toplumdan, ne bu ülkenin aydınlarından korkmuyor. Grup yorum üyeleri ölüm orucunda. Ve grup yorum üyelerinin ben adil yargılanmaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer ortada yargılama konusu yapılacak bir şey varsa şarkıları dışında eğer değil mi? Şarkılardan, türkülerden dolayı yargılandıklarını da iyi biliyorum ama hani diyelim ki yargılama konusu yapılacak bir takım şeyler var. Devlet de bunları bulmuş. Adil yargılama olması gerekirdi. E şimdi grup yorum üyelerine bunu yaparken rahatlıkla yapabiliyor. İşte yargı bağımsızlığında Türkiye'yi en dibe götüren süreçte kimseden korkmadan bunları yapabiliyor. Eğer bir gram korkacağı bir şey olsaydı karşısında bunları yapamazdı. Ben dün özellikle biraz önce bir önceki yayında da onu söyledim. Ali Babacan meselesinde. Parti kuruldu ne olur? Ne olması lazım biliyor musunuz? Bir partinin, bir yapının, bir ekibin. İktidar bir adım atarken eğer Ali Babacan var ben bu adımı atarsam bu adam toplumu uyandırır, toplumu ayağa kaldırır demiyorsa orası zayıftır o muhalefet. Babacan için söylüyorum bunu ve diğerleri için de aynı şey ama hani Babacan yeni kuruldu ya ne yapması gerekir? Eğer iktidarı korkutması, gözünü korkutması gerekir. İktidar şunu demiyorsa zayıftır o yapı. Ben bu adımı atacağım ama Ali Babacan eğer aklına bir adım atarken Ali Babacan'ı getirmiyorsa, eğer aklına bir adım atarken Ahmet Davutoğlu'nu getirmiyorsa, CHP'yi getirmiyorsa, Saadet'ten korkmuyorsa demek ki orada ciddi bir şey var, eksiklik var. O yüzden bu yargı meselesinde de ben hep böyle bakıyorum olaya. Bu adımları atarken, bu hukuksuzluklar yapılırken kimseden korkmadığı için yaptı. Çünkü karşısında korkacağı, çekineceği, onu o hukuksuzlukları yapmaktan vazgeçireceği bir muhalefet, bir sivil toplum, bir aydın grubu, bir gazeteci grubu, medya grubu falan yoktu. Kimden korkuyor? Demin söylediğim gibi bizim gibi bağımsız gazetecilerden korkuyor. Biz de bakın bu bağımsızlıkla ne güzel herkese her gördüğümüz yanlışını söyleyebiliyoruz. Bakın bu örneği bilerek verdim Saadet Partisi örneğini. Bunu yazabiliyorum. Eğer bir kurumda çalışıyor olsaydım bunu yazamazdım ben. Orada çalışan emekçilerin 4 aydır maaş alamadığını yazamazdım. Bir kurumda çalışıyor olsaydım. Bu bağımsızlık güzeldir. Böyle de devam edecek sanırım. Ha, yarın öbür gün bir televizyonda program yaparım yapmam orasını bilemem ama YouTube'dan bağımsız yayınlar kesintisiz devam edecek. Kesintisiz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.